Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. 19 Mayıs'ı konuşacağız bugün. Dinleyicilerimizin, hepimizin aslında bakarsanız Gençlik ve Spor Bayramı olarak bildiğimiz ama Kurtuluş Savaşı içindeki yerini belki de çok net olarak tanımlayamadığımız bir günden bahsedeceğiz. Biraz daha kafamıza netleşsin istiyoruz. 19 Mayıs 1919'a ve belki biraz öncesine sizinle beraber gidelim istiyoruz.
Hay hay. Çok kişilerin malumudur veya hatırındadır. 1914-18 arası dünyada büyük bir savaş var. Biz buna Birinci Dünya Savaşı diyoruz. Bu savaş Avrupa'da cereyan etmiş ama Avrupa'ya bağlı olan Asya ve Afrika'da da savaşın izleri var. Avrupa'nın büyük devletleri bu savaşın baş aktörleridir. Bir tarafta Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti var. Karşı tarafta İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya ve daha sonra Amerika. Harbe dahil olan Amerika var. Bunun dışında da bir Yunanistan, Romanya gibi küçük devletler de yine bu savaşta yerini almış. Ama onları kayda değer gözükmüyor. Çünkü büyük devletler zaten bu harbin sebeplerine ve neticelerine damgasını vurmuş durumdadır. İtilaf ve ittifak devletleri diyoruz bunlara. Bu kıyasıya savaşın sebebi Almanya'nın güçlenmesi, İngiltere ve Fransa aleyhine ve Rusya aleyhine bir takım taleplerde bulunması ki bu sömürgecilik talepleridir. Öte taraftan Avusturya, o zaman büyük bir imparatorluktu, şimdi küçük bir devlet, onunla Rusya'nın Balkanlardaki ittifakıdır. Bu savaşta Osmanlı Devleti'nin hiçbir yeri yokken, hiçbir derdi yokken, sırf Almanya ile olan müttefikliği sebebiyle vaktiyle kaybettiği toprakları ki yakın zamanda Balkanlarda bir hayli toprak kaybetmiştir Osmanlı Avrupa'sında, Rumeli'de Balkan Savaşı sebebiyle. Bu Osmanlı vicdanında çok derin yaralar açmıştır. Yine Mısır, Libya, Tunus gibi asırlık Osmanlı toprakları elden gitmiştir. Ve yine Osmanlı petrol havzası üzerinde müttefiklerin bir takım beklentileri vardır. Bunun için Osmanlı Devleti'nin de harbe girdiğini görüyoruz. Bu harp Osmanlı Devleti için bir felaket olmuştur. Hı hı. Müttefikler için de felaket olmuştur. Almanya, Avusturya.
İhtiyacı var mıydı dünyanın böyle bir savaşa? Bazen sınırların oluşması için, bazen kimliklerin oluşması için savaşlara ihtiyaç olduğunu söyler tarihçiler.
Veya savaş kaçınılmaz olur.
Olur.
Birinci Cihan Harbi için tarihçiler ve o zamanı yaşayan düşünürler, yazarlar. Mesela Stefan Zweig, Avusturyalı bir yazar diyor ki, İkinci Cihan Harbi'nde yaşadım, Birinci Cihan Harbi'nde yaşadım. İkinci Cihan Harbi'nin bir sebebi vardı. Nazi Almanyası'nın güçlenmesi, totaliter rejimler, Avrupa'da faşizm, buna karşılık insan hakları, hürriyet, her ne kadar göstermelik de olsa bunun bir müdafası vardı. Fakat Birinci Cihan Harbi'nin hiçbir sebebi yoktu. Ne sebeple çıktığını bizden sonraki nesillere anlatmaktan aciziz diyorlardı. Evet, doğrudur. Birinci Cihan Harbi'nin bir sebebi yoktur. Saraybosna'da Avusturya Veliahtı'nın öldürülmesi bir bahanedir. Burada Avusturya'nın emelleri Rusya ile çatışıyor. Bu bir savaş sebebi olmamalıydı. Yine Almanya'nın güçlenmesi bir savaş sebebi değildi. Zaten burada da İkinci harpte de savaşın esas müsebbibi Almanlar olmuştur. Yani Almanların yüzünden çıkmış bir harptir. Yani Almanya iki kere bütün dünyayı büyük bir felakete sevk etmiştir. Yani İngiltere mesela birinci harpte de ikinci harpte de savaşın çıkmaması için çok uğraşmıştır. Neticede bu manasız, yani Almanya için bile manasız savaşa Osmanlı Devleti'nin girmesi haydi haydi manasız idi. Fakat Osmanlı Devleti
bulunduğu durumda.
Evet, ordusu yetersiz iken, sayıca mühimmatı yetersizken, memlekette birçok problem varken Osmanlı Devleti'nin bu altından kalkamayacağı bir harbi, Osmanlı Devleti lokal bir harbi bile beceremezken, Balkan Harbi'nde bile mağlup olmuşken bir büyük harbe girmesi büyük bir cinayetti. Bu cinayet Almanya'nın harbi rahatça sürdürebilmesi için, yeni cephelerin açılması için yapılmıştı. Bunun Osmanlıların menfaatiyle bir alakası yoktu. Başındakiler ne derlerse desinler. Ve zaten beklenen oldu. Osmanlı Devleti bu 4 yıl süren savaştaki 4 yılın tamamında değil ama Osmanlı için savaş daha da devam etti. Yani milletin savaşı 14'te başlayıp 18'de bitti ama bizim savaşımız 14'ün sonunda başladı. Harbe biraz geç girdik biz, birkaç ay geç girdik. Ama 1922'ye 23'e kadar hatta bizim
Savaşı sonuna
devam
kadar
etti. Tabii İstanbul'un boşaltılması 6 Ekim 1923'tür. Dolayısıyla Osmanlılar için harp 9 sene devam etmiştir. Yani bir de işin bu yönünü düşünmek lazım. Ve de tesirleri bakımından ise hala
ciddi
bugün
bir nesil düşünüyorsunuz. Yani savaşın içinde doğmuş, çocukluğu tamamen savaşın içinde geçmiş 10
bir
yaşına
nesil,
kadar
evet,
bir nesil
bir
var.
Bir nesil düşünüyorsunuz. Yani savaş başladığında 10 yaşında olan bir çocuk savaşın sonunda harbe gitmiştir.
Yani ya şehit, savaşı çocuk ya gazi ama
evet,
sonuçta eğitimsiz.
Evet, evet, evet, aynen öyle. Yani eğitim yapacak zaman yok. Tarih yapacak zaman yok. Ordu harcanmış. geri kalan eksikler genç yaşta, 15-16 yaşında gençlerle tamamlanmaya çalışılmış.
Şimdi ne düşündüm? Geçen gün bir belgesel izliyorum savaşla ilgili, Birinci Dünya Savaşı ile ilgili. Şimdi 4 yıl sürmüş. İlk yılı atlatırsınız, evet. Stoklarınız var. Çünkü insanların yaşaması için beslenmeye ihtiyacı var. Sonra bir grup savaşa gidiyor. Kalanlar kadınlar, tarımdan belki erkekler kadar güç kuvvetli olmadığı için anlamıyor. Sonrasında ekebilmek için tohuma ihtiyacınız var, toprağın eşelenmesine. Orası belki bombalanmış, kimyasalla zehirlenmiş. Bu insanlar ne yiyip ne içiyorlar?
Şimdi bu bir acemilikti. 1914'ten önce hiç dünyada böyle bir savaş olmamıştı. Evet, uzun süren savaşlar var. 100 yıl savaşları var, 30 yıl savaşları var. Ama bu savaşlar
daha böyle çok gerilla gibi.
Devamlı süren savaş değil. Belli aralıklarla muharebeler oluyor, geri çekiliyor. Sonra belli bir yerde geçiyor. Lokal bir yerde geçiyor. Cephe belli yerdedir. Ama Birinci Can Harbi'de bütün dünyada harp var. Ve dediğiniz gibi bu harbi nasıl sürdüreceksiniz? Hiç kimse Birinci Can Harbi'nin 4 yıl süreceğini düşünmedi. Noel'de herkes evinde olacaktı. Yani 1914'ün Noel'inde evlerine dönmeyi düşünüyorlardı. Harp 4 sene sürdü. En iyi iyimser olanlar için. Yani beklenmedik bir harpti. Onun için 2. Can Harbi'nde ambarlar dolduruldu. Yani harbin birkaç sene sürmesi ihtimaline binaen bir takım ikmaller yapıldı. Ama 1. Can Harbi'nde bu da yoktu. Onun için 1. Can Harbi'nin faturasının ekserisi sivillere çıktı. Bak, 2. Can Harbi'de öyle. Harp zaten öyledir ama 1. Can Harbi'nde siviller çok mağdur oldu. İşte bizim tarihimizi düşünün. Bu harbi Osmanlı Devleti girdi. Büyük bir felaket. Siz bakmayın, yok Çanakkale'de şöyle yaptık, yok Kutulemahalle'de böyle yaptık. Harp neticeye göre. Yani 90 dakikalık bir maçın 10 dakikasında, 50 dakika, 30 dakikasında sizin iyi olmanızın, gol atmanızın bir kıymeti yok. Harbin neticesine bakılır. Harbin neticesi Osmanlı Devleti'nin tarihte gördüğü en büyük felaket. Türk tarihinin en büyük felaketidir. 1 milyon insan ölmüş o zamanın şartlarında. Topraklarınızın büyük çoğunluğu işgal edilmiş. Mali kaynaklarınız kesilmiş. Ciddi bir nesil kaybına uğramışsınız. Tahsilli nesil, eli silah tutan, saban tutan, pulluk tutan bir nesil yok olmuş. Bu bir millet için intihar demekti. Ve Osmanlı Devleti, demiyorum, Osmanlı Devleti deyince insanlar bir bütün anlıyorlar. Halbuki iddiatçılar Türkler için bir intihar kararı vermişlerdi. Bu harbin neticesinde 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandı. Mondros Mütarekesi bir silah bırakma anlaşmasıdır. Anlaşma sıradan bir anlaşmaydı. Fakat bir maddesi vardı. Müttefikler tehlikeli gördükleri yerlerde işgal edebilirler.
Meşhur 7. madde.
Evet. Şimdi bu baştan çok masum görülen bir maddedir ama tabii şöyle bir durum var. Şimdi iddiatçılar her ne kadar yenildilerse de yenilgiyi kabul etmek istemediler. Osmanlı Devleti'nin şöyle bir problem var. Mesela Almanya'da usulü olmayan bir problem bu. Şimdi iktidar 1908'de İttihat ve Terakki'nin eline geçmiş. Darbe yapmışlar. Ve bunlar istemeyenler var çok sayıda. Ve bunlar 1913'te diktatorya kurmuşlar. Savaşı sürdürmüşler. Memleketin büyük bir ekseriyeti bu savaşı iddiatçı savaşı olarak görüyor. Ve Osmanlı Devleti'nin yenilmesinin en mühim sebeplerinden bir tanesi de budur. Halk bu savaşı benimsememiştir. Askerden kaçmış, gitmek istememiş, firar etmiş. Yani karşı tarafla anlaşmaya çalışmış. Bunun çok misalleri var. Birinci Dünya Harbi böyle bir savaş. Neden? Çünkü savaşı meşru görmüyor halk. Ciddiye almıyor, istemiyorlar. Çünkü iddiatçıları sevmiyorlar. Savaş bittiği zaman İddiatçıların da düşeceği kesindi. Ama iddiatçılar kolay kolay pes etmediler. Ağababalar kaçtılar ama burada iddiatçı bir grup kaldı. Bunlar gerilla harbini sürdürerek yine iktidarı elde tutmak istediler. Avrupalılar bunu bildikleri için iddiatçıların yeniden emele kalkışması önlemek için bu maddeyi çalıştırdılar ve Osmanlı ülkesini işgal ettiler. Zaten elde kalan ülke Anadolu. Arap memleketleri zaten düşmüş. Suriye, Filistin, Lübnan, Irak, Hicaz, Yemen zaten gitmiş. Kıbrıs ve Mısır ilhak edilmiş 1914. Harp başlayınca gitmiş zaten. Elinde bir Anadolu kalmış. Bugünkü Anadolu. Antakya yok. Batum, Kars, Ardahan yok. Küçük bir toprak. Bu toprakta da iddiaçıların muhtemel atraksiyonlarına karşı işgaller başladı. İşte İstanbul fiili olarak işgal edildi ve Marmara bölgesi. Güneyde Antakya, Antalya havalisinde İtalyanlar, Adana, Antep havalisinde Fransız işgalleri var. Ve nihayet Yunanlılar İzmir'i işgal ettiler. 16 Mayıs 1919'da bu mütarekeye dayanarak. Tabii onların da kendilerine göre dünya kamuoyuna bu işgalleri haklı gösterecek sebepleri vardı elbette ki. İşte biz mütarekeye orada çatışma çıktı, şu oldu, bu oldu. Ama bu memleketin iyiye gitmediğini gösteriyordu. İttihatçılar düştü dedim. Yani Enver, Talat, Cemal bunlar kaçtılar. Bir gemiye binip, Alman gemisine binip kaçtılar. Arkalarında bir enkaz bırakarak. Bir geçiş hükümeti arkasından iddiatçı düşmanı bir hükümet kuruldu. Başta Sultan Vahidettin var. Sultan Reşat ölmüştü harp içinde. Sultan Vahidettin başa geçmiş. Sultan Vahidettin İttihatçı aleyhtarıydı. Savaşa girilmesine de karşıydı. Bu bir enkazın üzerine oturmuştu. 1918'den bahsediyoruz. Ne yapılabilir? Bir barış anlaşması yapılacak. Almanya, Avusturya, Bulgaristan her biri birer barış anlaşması yaptılar. Sulh muahedesi, Versay anlaşması, Nöy anlaşması, Trianon anlaşması gibi. Saint Germain gibi. Osmanlı Devleti de bir anlaşma yapacak. Bu anlaşma Osmanlı Devleti'nin istikbalini tayin edecek. Harbi kaybetmişiz. Ordumuz elde yok. Dolayısıyla bu sulh anlaşmasını mümkün mertebe avantajlı yapmak o zamanın en mühim emeli. Bu da ancak diplomasi yoluyla olabilir diye düşünüyor yeni Osmanlı hükümeti. Ancak diplomaside elinizin güçlü olması için bir takım kozlara ihtiyacınız var. Bu kozlardan bir tanesi de karşı tarafı hala güçlü, savaşı hala sürdürebilir, başa bela olabilir imajı vermektir. Sultan Vahidettin ve hükümetleri bu kanaati taşıyorlardı ve bu plan çerçevesinde hareket ettiler. Anadolu'da işgaller büyük infialle karşılandı. Anadolu'da hala nüfus neye uğradığını şaşırmış durumdaydı. İnsanların aklına gelmeyecek şeyler oldu. Müslümanların yaşadığı Arap toprakları ve Hicaz elden çıktı. Kıbrıs Mısır elden çıktı. Ve İstanbul payitaht, yani 400 senelik payitaht ve 450 senelik payitaht işgal edildi. Bu Anadolu halkında büyük bir infial, üzüntü meydana getirdi. Ve ne yapabiliriz? Bu hadiseye nasıl dur diyebiliriz? Endişesi başladı. Ve Anadolu'nun bütün vilayetlerinde, şehirlerinde, kazalarında oranın ileri gelenleri toplanıp bu meseleyi müzakere ettiler. Biz bunlara müdafaa hukuk hareketleri diyoruz. Taoltu'dan Alaşehir'e kadar, Balıkesir'den Van'a kadar oranın ileri gelenleri, oranın mülki amirleri, valisi, kaymakamı, müftüsü, mal müdürü, ileri gelen eşraf toplanarak bu işgale karşı nasıl mukavemet edebiliriz bunu düşündüler ve bir lokal kararlar aldılar. Dediler ki biz ne yapacağız, edeceğiz? Milis kuracağız ve şehrimizi, kasabamızı işgal ettirmeyeceğiz.
Önce küçük bir hedefle başladılar. Evet. Herkes kendi sorumluluk dairesinde hareket edecek.
Sultan Vahidettin bunu görünce bunun barış anlaşmasında kendisine büyük bir koz temin edeceğini düşündü. Anadolu'da bir mukavemet var. Yani halk bu işe hüsnü kabul göstermiyor. Yani Avrupa'daki gibi olmadı. Halk pes etmedi. Evet, ordu pes etti ama halk pes etmedi. Bu ise işgalcileri bir hayli uğraştırır. Yani milisle uğraşmak zordur. Evet, neticede yine muvaffak olurlardı. Ama milisle uğraşmak çok zordur. Hele hele devletler birbirine düşerse, ki Sultan Vahidettin bunu hissediyordu. Fransa ile İngiltere'nin arasının iyi olmadığını, İtalya ile ikisinin de arasının iyi olmadığını hissetmişti. Rusya'da zaten ihtilal olmuş, harften çekilmişti. Sultan Vahidettin onların aralarındaki bu ihtilafı kullanarak ve Anadolu'daki bu mukavemet hareketlerini, direniş hareketlerini kullanarak barış anlaşmasında elde bir koz tutacağını düşündü. Peki ne yapmak lazım? Anadolu'da bu hareketi tek elden idare etmek, yani İstanbul'a bağlamak icap ediyor. Çünkü bunlar lokal çalışıyorlar. O halde Anadolu'ya padişahı temsilen birinin gönderilmesi lazım. Bu padişah olabilir mi? Evet, padişahın Anadolu'ya gitmesi düşünülmüş. Ama padişah Anadolu'ya giderse İstanbul'u elden kaçıracağını düşündü. Hanedandan birisinin gitmesi de bu Anadolu'daki mukavemet hareketlerinin doğrudan sarayla alakalı olduğu imajını verebilirdi. Onun için bu hadisenin sarayla doğrudan bağlantısı olmayan birisi tarafından yürütülmesi istendi. Tam bu sırada İngilizler Anadolu'da mütarekenin en doğru şekilde tatbikini yerinde gözlemek ve İstanbul hükümetinin talimatlarını vermek üzere fevkalade bir komiser hüviyetinde bir müfettiş gönderilmesini istediler. İngilizlerin şartları Anadolu'ya gönderilecek olan bir müfettişin yüksek rütbede olması ve iddiaçı olmamasıydı. Yüksek rütbede olmasının sebebi şu: Anadolu'ya giden müfettiş icabında valilere ve ordu komutanlarına emir verecektir. Oysa onlardan aşağı rütbede olan birisi onlara emir veremez. İkinci husus, iddiaçı olması Anadolu'da yeniden iddiaçıların direnmesine ve bir alternatif hükümet kurmasına engel olmak üzeredir. Ve bunun için seçilen en ideal namzet Mustafa Kemal Paşa olmuştur.
Bu ismi kim belirlemiştir? Evet. Mustafa Kemal,
Mustafa Kemal Paşa isminin kimin belirlediği hususunda bazı sis perdesi var tarihimizde. Çünkü malum inkılap tarihi inkılapçılar tarafından dizayn edilmiştir. Tarihçiler tarafından değil. Tarihçiler tarafından yeni yeni dizayn edildikçe bazı gerçekler ortaya çıkıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın ismini ilk defa telaffuz eden hakkında çok çeşitli ihtilaflar var. Sultan Vahidettin, kendisiyle bir Avrupa seyahati yapmıştı. Ve bu seyahatte Mustafa Kemal Paşa padişaha kendisini ikna etmiş, iddiaçı olmadığına ve bir Anadolu hareketi planlandığı zaman bu işte padişah namına rol oynayacağına dair padişahı ikna etmiştir. Onun için bir kısım...
Böyle bir temas söz konusu olabilir mi? Yani bu kadar kendini ifade edebilecek kadar yakın bir temas.
Yol boyu seyahat yapmışlar Almanya'ya. İki kere gitmişti Mustafa Kemal Paşa. Biri manevralar, birisi François Joseph'in vefatı sebebiyle. İşte onlardan bir tanesinde Sultan Vahidettin o zaman şehzadeydi. Ama Sultan Reşat vefat etmek üzereydi. Yani belliydi tahta çıkacağı. O tarihte Mustafa Kemal Paşa'yı Sultan Vahidettin'de de aşırı bir iddiaçı takıntısı vardı. Mustafa Kemal Paşa'yı teşhis etmeye çalıştı. Mustafa Kemal Paşa orada ciddi bir şekilde padişah kendisini anlatabildi, ikna edebildi. Bir başka rivayet damat Ferit Paşa'nın bu işe ön ayak olması. Damat Ferit Paşa İngiliz yanlısı bir sadrazamdır ve İngilizlerin istediği bir kimsenin Anadolu'ya gönderilmesini istiyor. Bu söz, Mustafa Kemal Paşa ismini kendisine İngilizlerin İstanbul'daki faaliyetlerin istihbarat faaliyetinde bulunan Rahip Firo'nun fısıldadığı söyleniyor. Yani Rahip Firo çünkü Mustafa Kemal Paşa ile de görüşmüştür. Anadolu'ya giderse yani iddiaçı olmayan bir hareketi Mustafa Kemal Paşa çok iyi bir diplomattı. Muazzam bir politikacıydı. Askerliğinden daha önce gelen bir vasfıdır. Orada İngilizleri de onların aleyhine bir hareket yürütmeyeceği konusunda ikna etmiştir. İngilizler bu ismi padişaha veya damat Ferit Paşa'ya söylemiş ve bu isim gündeme gelmiş ve gerek damat Ferit Paşa gerek padişah tarafından mutabakat hasıl olmuş. Hatta Mustafa Kemal Paşa hakkında o zamanki askeri erkanda bir takım menfi raporlar padişaha gidiyor. İşte cumhuriyetçidir, işte mazbut bir yaşantısı yoktur işte gibi. Fakat Sultan Vahidettin bunu aldırmıyor. Çünkü zaman fevkalade bir zamandır. O zaman insanların şahsi hayatına veya fikir yapısına bakma zamanı değildir. İddiaçılar hala daha memlekette güçlüdür. Seçici olma durumunda değiliz diyor ve Sultan bizzat Mustafa Kemal Paşa'yı destekliyor. Ve bu arada Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya 3. Ordu Müfettişi olma rütbesiyle gönderilmesi mevzubahistir. Ferman hazırlanıyor. Damat Ferit Paşa'nın altında imzası var. Üstte Sultan Vahidettin'in imzası var. Mustafa Kemal Paşa müfettiş olarak fevkalade salayiyetlerle bu şu demek padişahın vekili olarak oraya gidiyor. Mustafa Kemal Paşa o anda yaverdir. Padişah yaveridir. Bu yaveri emir subayı olarak anlamayınız. Padişahın askeri müşaviridir. Yani nasıl Cumhurbaşkanı'nın müşavirleri vardır. Mustafa Kemal Paşa da o zaman padişahın müşavirlerindendir ama o zaman müşavir denmiyordu. Yaver deniyordu. Ya bu sıfatla gidiyor Anadolu'ya. Dolayısıyla herkesin kabul edebileceği bir insan. İngilizler kabul ediyor. İstanbul ve Anadolu kabul ediyor. Tanınmış bir şahsiyet. Çanakkale'de tanınmış. Her ne kadar bazı Suriye cephesinde bazı yenilgileri varsa da Çanakkale, Anafartalar ismi onun isminin popülaritesini muhafaza etmesine yardımcı oluyor. Ama Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da da bir takım talepleri var. İşte belli bir mayyet götürmek istiyor. Bu mayyet kabul ediliyor. Bunların fermanları yazılıyor. Para lazımdır bir bakıma. İstanbul işgal altındadır. Bakanlıkların kasalarından mevcut cari paralardan belli bir meblağ kendisine tehdit ediliyor. İşte binek arabası, atlar istediği şeyler bunlar hazırlanıyor. Fakat padişahla görüşmesi lazım. Nutuk'ta da anlatıldığına göre üzere Sultan Vahidettin'le Yıldız Sarayı'nda bir mülakat yapıyor. Atatürk bunu Nutuk'ta anlatıyor. Hangi odada görüştüklerini, pencerede ne oldu, masada ne var onları bile anlatıyor. Oturduğu yeri bile planını bile çizmiştir Mustafa Kemal Paşa o zamanki ismiyle. Paşa şimdiye kadar memlekete hizmet ettin ama şimdi de bunların hepsi kitap yazdı, tarih yazdı. Ama bundan sonraki hizmetin çok daha mühimdir. Sözleriyle ve daha artık Mustafa Kemal Paşa'nın anlatmadığı neler gizli olarak konuşulduysa.
Bir takım gizli görevler ya da şunu anlamaya çalışıyorum. Bu görüşmede kendisine bir yol haritası çiziliyor mu yoksa o zaten kafasında var olan planları uygulamak için mi gidiyor?
Şimdi efendim bu da yine inkılap tarihçileriyle tarihçiler arasında ihtilaflıdır. Elbette padişahın fikrini biliyoruz. Padişahın fikri Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya gitsin. Bu mukavemet hareketlerini görünüşte teftiş etsin İngilizlerin nezdinde. Ama esasında bunlarla görüşerek padişahın vaziyetten haberdar olduğunu bunları tek elden birleştirsin. Doğrudan İstanbul'a padişaha bağlasın. Padişah bunlar vasıtasıyla barış anlaşmasını çok iyi şartlarda imzalasın. Padişahın derdi budur. Yol haritası da bu şekilde kendisine çizilmiştir. Orada bağımsızlık yap, meclis kur. Öyle bir İranlılarla savaş gibi bir kendisine talimat verilmemiştir. Böyle bir şey yok. Mustafa Kemal Paşa'nın fikri neydi? Bunu anlamak zor. Bazılarına göre Mustafa Kemal Paşa'nın fikri öteden beri iktidarı ele geçirmektir. Daha önce padişah damadı ve harbiye nazırı olarak bunu yapmayı düşünmüştür Enver Paşa gibi. Ama bu olmamıştır, mümkün olmamıştır. Eğer bu olsaydı Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçmeyecekti.
Harbiye nazırı. Belki yeni bir rejimimiz de mi olmayacaktı?
Olmayacaktı. Padişahın damadı ama bir diktatör olarak Mussolini gibi memleketi ölene kadar idare edecekti. O zamanki senaryo buydu. Ama bu olmadı. Harbiye nazırına getirilmedi ve padişahın kızıyla evlenemedi. O zaman yeni bir plan kurdu Mustafa Kemal Paşa. Liderlik vasfı olan birisiydi. Emir altında yaşamaya ve çalışmaya alışık değildi. Aradığı fırsat buydu. Anadolu'ya gitmekte tereddüt ettiği anlatılır Mustafa Kemal Paşa'nın. Çünkü bu bir maceraydı. Bu onun askeri ve siyasi kariyerinin sonu da olabilirdi. Ama Mustafa Kemal Paşa riskleri değerlendirdi. Bu mevzuda istişarelerde bulundu. Gerek arkadaşlarıyla, gerek işgal kuvvetlerinin mülayim temsilcileriyle. Ve Anadolu'ya geçmesinin kendisi için farklı bir ufuk açabileceğini, bir takım fırsatları beraberinde getirebileceğini düşündü. Çünkü fevkalade salahiyetlerle Anadolu'ya gidiyordu. Bu kendisi için bir itibar, güç, para ve istikbal demekti. Onun için bu vazifeyi kabul ettiği düşünülüyor. Ama inkılap tarihçilerine bakarsanız küçük çocukluğundan beri cumhuriyetçidir, böyle bir şeyi vardır. Kendisi hatta planlamıştır. Böyle bir Anadolu'ya geçme işini kendisi planlamıştır. Onu hiç kimse göndermemiştir. Ne demek padişahın göndermesi, damat Ferit Paşa'nın göndermesi? Kendisi bu işi ayarlamış ve gizlice İstanbul'u...
Ama işte öyle bir gizlice kaçış da bir şey yok zaten, gizlice değil mi? Yani zaten görevli olarak gidiyor.
Bunların hepsi ortaya çıktı ama yıllarca inkılap tarihinde bu şekilde anlatıldı ve hala da anlatılıyor. Kendisine bir gemi tahsis edildi. Bandırma vapurudur bu gemi. Ve İstanbul işgal altında olduğu için çıkışta evrakları İngilizler tarafından mühürlenmişti. Öyle kaçış falan mevzu bahis değildir. Hatta o zaman bu evrakları mühürleyen İngiliz istihbarat subayı, o zaman Teğmen Bennett, sonradan Türkiye'ye geldi, John Gondolfin Bennett, onun mühürlediği evraklar arşivdedir, neşredildi. Altında İngilizlerin mührü var Mustafa. Hatta diyor ki, bana diyor verilen sayının üzerinde bir sayı geldi. Mesela diyelim ki 20 kişi gidecek dediler, 30 kişi geldi. Tereddüt ettim. İşgal merkezine telefon açtım. Dedim ki Mustafa Kemal Paşa'nın mahiyetinde bana 20 kişi dendi ama 30 kişi var. O çok mühim bir vazifeyle gidiyor. Kimi isterse onu mühürle dediler diyor ve ben hepsini mühürledim. Gemiye bindi. Hatta Mustafa Kemal Paşa acaba İstanbul'dan uzaklaştırılıyor muyum diye bir endişesi de vardı. Bunu nutukta da anlatıyor. Onun için İstanbul'dan ayrılmamakta biraz ayak sürmüştür. Hatta kendisine yazılan bir takım yazışmalar var. Niçin hala İstanbul'dasınız? Sizi biz Anadolu'ya gönderdik. Yazınız yazıldı. Para istediğiniz verdik, araba istediğiniz verdik, at istediğiniz verdik. Bütün mahiyetinizi onayladık. Niçin hala İstanbul'dasınız? Mustafa Kemal Paşa zeki bir insan. Bu şüphe onda bariz. Ne zaman ki Yunanlılar İzmir'i işgal ediyor, o zaman gönderilmediğini hakikaten bu... Yani o zaman uzaklaştırılmadığını anlıyor. Yani vazifeyle gittiğini ikna oluyor ve 16 Mayıs'a kadar bekliyor. 16 Mayıs'ta Yunanlar işgal ettikten sonra 19 Mayıs'ta İstanbul'u terk ediyor gemiyle ve Samsun'a ayak basıyor. Bu hadise, yani Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gönderilmesi Anadolu hareketinin başlangıcı sayılıyor. Yerinde bir teşhis bu elbette ki. Türk tarihi bakımından da bir dönüm noktasıdır. Her ne kadar hadisenin belli safhaları henüz hala İstanbul hükümetinin kurduğu planlarla yürüse bile belli bir safhadan sonra artık bu planlardan bir ayrılma, bir sapma mevzubahis seçti. Orada Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğini, Mustafa Kemal Paşa'nın planlarının tatbike soktuğunu görüyoruz. Samsun, Havza, Amasya, Erzurum'a kadar her şey İstanbul'un istediği gibi devam ediyor. İstanbul'dan Sivas'a geçme ve Ankara'ya geçmede İngilizler acaba Mustafa Kemal Paşa bize karşı bir komplo mu kuruyor şüphesiyle sarayı tazyik ediyorlar ve sarayla Mustafa Kemal Paşa'nın yolu görünüşte ayrılıyor. Fakat Anadolu halkının vicdanında hala Mustafa Kemal Paşa ile saray paralel hareket etmektedir. Hatta bazen saray bile buna inanmıştır. Ancak Ankara'da meclisin açılmasından sonra artık Ankara ile sarayın tamamen birbirinden koptuğunu görüyoruz. Ve saray giderek güçsüzleşmekte ve Ankara giderek güçlenmektedir. Ve artık işgal kuvvetleri yüzünü İstanbul'a değil Ankara'ya çevirmiş ve Ankara ile anlaşma yollarını yeni muhatap olarak Ankara'yı almıştır. O bakımdan 19 Mayıs yakın tarihimizde, hatta Türk tarihinde çok mühim dönüm noktalarından bir tanesidir.
Çok teşekkür ediyorum bilgiler.
Ben teşekkür ederim. Efendim.